Ayrım 34, Son Yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 439. 37. Bölüm. İlk Bruce Banner devriye aracı acı acı bağırarak göründüğünde olduğum yerde donup kalmıştım. Benim için geliyorlardı. Bunu iddia etmek için ortada mantıklı bir sebep yoktu belki. Ama iddia ediyorum, benim için geliyorlardı. Paranoyak olmanız sizi almaya gelmedikleri anlamına gelmiyordu. Metro istasyonunun hemen girişindeki telefon direğinin yanında durup omuzlarımı kamburlaştırarak başımı yakamın içine gömdüm. Bu sayede mucizevi bir şekilde kabanımın içinde kaybolabileceğimi umuyordum. Ama elbette ki işe yaramamıştı. Frenler acı bir çığlıkla bağırırken devriye aracı tam yanımda durdu. Gözlerimi yukarı kaldırıp aşağıya inen metro merdivenlerine ne kadar uzak olduğumu anlamaya çalıştım. Aramızda belki 40, belki de 50 adım vardı. Ufak tefek ve hızlıydım. Eğer sağa doğru bir hamle yaparsam belki karşı koyma ihtimalim olurdu. O an memur McGrath'in yan koltuğun açık olan penceresinden "Atla!" diye bağırdığını duydum. "Tanrı aşkına Charlie, atla, bin şu arabaya, haydi!" Kapıyı hızla açıp kendimi içeri attım ve kapıyı çarparak kapattım. Torpidonun hemen altındaki ayak boşluğunun olduğu yere saklandım. Başımı eğip kendimi daha fazla kamufle etmek için koyu kahverengi saçlarımı arabanın siyah deri koltuğunun üzerine yaydım. Tom ise gazı kökleyip çoktan yola koyulmuştu. Sirenler yine sanki memur sıcak takip üzerindeymiş gibi açıktı. Tom iki eli direksiyonda, bakışları tam karşıda, gergin bir ifadeyle "Silahını tarif et," dedi.
"Ne?"
"Silahını tarif et." "Yarı otomatik 22 kalibrelik Taurus, nikel kaplamalı, gül ağacı kabzalı." "Kabzası nasıl?"
"Gül ağacından."
Tom söylenerek hızla bir köşeyi dönüp hızını biraz daha arttırdı.
"Tom, neler oluyor?"
"İki dakika önce komiser muavini aradı. Hakkında yakalama kararı çıkarılmış."
Nihayet gözlerini bana çevirdi.
"Birinci dereceden cinayet suçlamasıyla."
Gözlerim kocaman açılırken tek kelime edemedim.
"Bana söyleyecek bir şeyin var mı Charlie? Ben yapmadım de, masum olduğunu söyle."
"Anlamıyorum," dedim.
"Ben de öyle," dedi ifadesiz bir ses tonuyla, kızgın gibiydi. Hem kendine, hem bana, hem duruma ve sebebini tam olarak anlayamamıştım.
"Anlamadığım şu, son 30 dakikadır telsizden anons geçilen önemli bir dosyayı dinliyorum.
Dosya seri cinayetlerle öldürülen çocuk tacizcileriyle ilgili. En sonunda cinayette kullanılan silahı belirleyebildiklerini söylüyorlar. Bir avuç Boston polisi dalga geçerek katili tutuklamak yerine kadına polis nişanı vermek gerektiğini söylüyorlardı."
Tom gözlerini bir süre yoldan çekip bana baktı.
"Sen olduğunu anladım Charlie, bu sen olmalıydın. Dün gece silahını teslim etmeni istemeleri, komiser yardımcısının işe giriş çıkış saatlerini kontrol etmesi, gecenin yarısını bir Boston dedektifiyle telefonda konuşarak geçirmesi."
"Bekle." Biraz doğrulup başımı arabanın torpidosunun altından çıkardım.
"Seri cinayet mi dedin? Çocuk tacizcileri mi? Ne diyorsun sen?"
"Aynen öyle. Dün gece silahına el koyamadılar. Shepherd çantana da baktı ama temizdin."
Artık konuşmuyor, sadece dinliyordum. Tom devam ederek "Merak etmeden duramıyorum," dedi.
"Boston polisi nasıl oldu da kurşunları silahınla eşleştirebildi? Bu yüzden laboratuvarı aradım."
"Sen laboratuvarı mı aradın?"
"Kesinlikle. Oradaki baş balistik teknisyeni John Kasser ile ayda birkaç kez beraber atış talimi yaparız. Ona sordum. Bilirsin, polis polise bir konuşmaydı. Hep olduğu gibi işten konuşuyormuş gibi ve bana tüm gecesini çok önemli bir dosyanın balistik testini yaparak geçirdiğini söyledi. Dediğine göre silahta parmak izi bulamamış ama kabzanın plastik olduğu göz önüne alınacak olursa..."
"Plastik kabza mı?"
Kafam giderek daha da fazla karışıyordu. Tom aracı yavaşlatıp sinyalini yaktı. Frene basıp bir kavşakta durdu. Görünmez olmayı umarak yeniden kafamı aşağı gömmüştüm. Sonra sağa dönüp yavaş yavaş hızını yükseltti. Tepe ışıklarını söndürüp biraz daha yavaşladı. Aklında bir rota var gibiyse de beni nereye götürdüğü hakkında bir fikrim yoktu.
"Bir gece çantanı kontrol etmiştim," dedi.
"Sen benim postacı çantamı mı karıştırdın?"
"Tuvalete gitmiştin. Ben de sana bakmaya gelmiştim. Odada yoktun ama çantan oradaydı. Ben de içine baktım."
"Sen, benden izinsiz." Bence bana minnettar olmalısın Charlie. Tabancanı gördüm. Hatta güzel parça diye düşündüğümü hatırlıyorum. Özellikle de gül ağacından yapılan kabza çok hoşuma gitmişti. Madem öyle senin gül ağacı kabzalı 22'lik bir tabancan varsa ve biz dün gece ona el koyamadıysak, ne diye Boston Polis Merkezi plastik kabzalı bir tabancanın sana ait olduğunu iddia edip dahası seni bir seri cinayetle suçluyor?
Çantamı neden karıştırdın?
Antrenman zayiatlarına zaafım olduğunu unuttun sanırım, değil mi?
Ama bana bundan bahsetmemiştin.
Henüz kararımı tam olarak vermemiştim. Şimdi sıra sende, anlat bakalım.
Bir süre alt dudağımı kemirerek sessiz kalmayı tercih ettim. En sonunda bilmiyorum dedim. Ben 3 tacizciyi falan öldürmedim. Benim sadece bir tabancam var. Onu da dün geceki konuşmamızdan sonra sakladım. Ama 10 dakika önce koyduğum yere baktığımda bulamadım. Belki de Boston polisleri almışlardır. Ama dediğine göre cinayetlerle ilişkilendirdikleri silah benimkinden tamamen farklı. Ama yakalama kararına bakacak olursak onlar bunu henüz bilmiyor.
Kaşlarımı çatıp bu konuyu kafamdan tekrar tekrar geçirdim ve kaşlarımı bir kez daha çattım.
Anlamıyorum.
Devriye aracı biraz daha yavaşlamıştı. Tom sinyal verip bu kez sola döndü.
Kimi kızdırdın?
Kendimi arkadaş ya da düşman edinecek kadar kimseyi tanımıyorum. Son senemde sadece içime kapandım. Sanırım bunu herkese karşı soğuk duruşumdan ve donukluğumdan çıkarmış olmalısın.
Tom bana hak veriyormuşçasına omurdandı.
Anlaşılan o ki birileri senin katil olduğunu düşünüyor. Ya da...
Bir an durdu.
Ya da birileri başkalarının senin katil olduğuna inanmasını istiyor. Çünkü ortadaki durum tam da bu, değil mi? Klasik bir komplo. Birisi silahın sana ait olduğunu iddia ederek silahı teslim etmiş. Ki o silahın 3 cinayette de kullanıldığı ortaya çıkmış.
Ama o benim taarruzum değil. Benim ruhsatım diyerek konuşmaya başladıysam da sustum.
Taşıma ruhsatımda sadece taşımaya izinli olduğum silah sınıfı yazıyordu. Yani 22 kalibrelik plastik kabzalı değil, gül ağacı kabzalı bir tabanca gibi ayrıntılı bilgiler yazmıyordu.
Daha sert bir şekilde, o benim silahım değil dedim. Atış hocam J.T. Dillon da bunu doğrulayabilir. Son sene taarruzumla beni bizzat o çalıştırdı. Tabancamın nasıl bir şey olduğunu o da biliyor.
Tom homurdandı, güzel, en azından savunmanda ilk görgü tanığın hazır.
Ne demek istediğini anlıyordum. Gerekli zaman ve çabayla Boston Polis Merkezi'nin hata yaptığını savunabilirdim.
Teslim edilen 22'lik benim tabancam değildi. Ama bu arada benim için bir tutuklama emri çoktan çıkarılmıştı. Yani gördükleri ilk yerde hapse gönderilecektim. Kendimi savunma imkanımı ancak sonra bulabilecektim. Ama benim için sonrası yoktu. Sebep sadece bugünün ölüm günüm olan 21 Ocak olması değil, aynı zamanda son bir yılımı bugün için harcamış oluşumdu. Katilimi silahımla ve karşı koymaya hazır olarak karşılamalıydım. Ama şimdi 20 dakika gibi bir sürede hem savunmasız hem de kanundan kaçar durumdaydım.
Bu nasıl olmuştu ve kim yapmıştı?
Aklım yavaş ama emin adımlarla çalışmaya başladı. Cinayetin işlendiği silahı teslim eden bir polisti. Ancak o şekilde silahla katili eşleştirmek mümkündü. Herhangi biri Boston Polis Merkezi'ne gelip de "Alın size Charlie'in Rosalind Carter Grant'in silahı, gerekli testleri yapın" diyemezdi.
Bingo!
Ama düşünecek olursak aynı polis benim yarı otomatik taarruzuma da el koydu. Yani bu sayede olanları fark edip kendi silahımla doğruca merkeze gidip bir yanlışlık olduğunu söylememin önüne geçmiş oldu.
Belki de.
Yeniden anlamıyorum dedim. Bu kadar zayıf ve altüst olmuş olmaktan nefret ediyordum.
Senin 22'lik bir tabancan olduğunu kim biliyor?
Ben biliyorum. Bizim merkezde ya da Boston Polis Merkezi'nde bunu bilen başka kimse var mı?
Boston dedektifi D.D. Warren ve diğer dedektif O ile görüşüyorum. İkisi de tabancamı biliyor. Dedektif D.D. bana arkadaşlarımın cinayetiyle ilgileneceğine ve bugüne dair neler bulabileceğine bir bakacağına dair söz vermişti. Ve O da katili tuzağa düşürmek için bir Facebook sayfası açacağını söylemişti.
Sesim bir anda kesildi. Ama merkeze son gidişimde bana arkadaşlarımın ölümüyle çok da ilgisi olmayan bir yığın soru sormuşlardı. Annem, çocukluğum, ölen kardeşlerim hakkında bilgi almaya çalışmışlardı.
Özellikle de O, kendimi nasıl da öfke ve çaresizlik içinde hissetmiş olabileceğim üzerinde ısrar etmişti. İnsanların çoğunun pek çok çocuğun bu sıkıntıyı yaşadığını bildiğini ama polisin elinden bir şey gelmediğini söyleyip durmuştu. Ta ki ben tüm şehri dolaşıp pedofilleri tek tek avlayıncaya kadar. Benim yaptığımı düşünüyorlardı. Elbette ya. Ve ben de karşı çıkmadım çünkü tamamen suçsuz bir insan değildim. Farklı bir cinayet olsa da yine de ellerime kan bulaşmıştı. Ama iki dedektif tarafından sadece şüpheli sıfatıyla sorgulanırken nasıl olmuştu da birinin hazırladığı komploya düşmüştüm? Ve bunu hangisi yapmıştı? Çok geçmeden anladım. Tam olarak ne olduğunu biliyordum. Gözlerimi Tom'a çevirdim. Dedektif O dedim. Her şeyi o yaptı. Aman tanrım, kendi işlediği cinayetler için bana tuzak kurdu. Tom durdurduğu arabada sürücü koltuğundan bana şüpheyle baktı. Bunu neden yapsın? Sen kendin az önce söyledin. Polisler katili tutuklamak yerine ona polis nişanı vermek gerektiğini söyleyerek dalga geçmiyorlar mıydı? İşte belki de bu pedofil katilinin belki de zaten bir polis nişanı vardır. Öfkeli bir cinsel suçlar dedektifi. Bilirsin işte, her zaman adaleti sağlayıp kurbanı kurtaramayacağını, suçluyu yakalayamayacağını anlayan genç ve istekli bir çaylak polis. Ama gecenin karanlığına sığınıp suçluyu öldürebilir. Tom bu tezi kaşlarını çatarak karşıladıysa da tamamen kafayı sıyırmışım gibi de davranmadı. Bu iş bazen gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor dedi. Ama neden sen? Dediğin gibi senin bende dahil olmak üzere damalı plastikten değil, gül ağacı kabzalı bir tabancan olduğunu doğrulayacak şahitlerim var. Yani er ya da geç bu işten sıyrılman olası. Sonuçta dedektif O adının kötü polise çıkmasıyla kalacak ya da en kötüsü katil olduğu anlaşılacak. Anlamıştım. Çünkü benim çok vaktim kalmadı. O da biliyor ki ben bugün öleceğim. Bu durumda biçilmiş kaftanım. Hatta birbirimize benziyoruz bile diyebilirim. Tek fark onun daha güzel oluşu. Ama bilirsin işte aynı kahverengi saçlar, benzer boylar. Benim de 22'lik bir tabancam olduğunu biliyor. Bunu daha önce sormuştu. Daha dün var gücüyle beni dedektif Didi'nin gözü önünde gelgit hafızalı ve travmatik geçmişe sahip bir deli olarak resmetmeye çalıştı. Aranılan katil profiline tıpatıp uyduğumu ispat etmek için çabaladı. En iyisi de, saatime baktım, 8 saat sonra öleceğim için masumiyetimi savunamayacak olmam. Ölmüş ve suçlu, infazcı bir memur Tanrı'dan başka ne ister ki? Tom kaşlarını bir kez daha çatıp beni başıyla hafifçe onayladı. Kapısını açtı ve bana bekle dedi. Söylediği gibi yapıp başımı koltuğun altına biraz daha gömdüm. Ama çok geçmeden öfkelenmiştim. Tüm o hazırlığım, çalışmalarım eğitimli bir köpek gibi söz dinlemek için miydi? Boş versene. Doğrulup oturdum ve etrafıma bakındım. Tuğla bir apartmanın önündeki kar yığınının hemen yanına park etmiştik. Apartman eski değilse de zengin işi de değildi. Gerçek insanlar olan işçi sınıfının yaşadığı bir yer olmalıydı. Tam noktaları birleştirmeye başlamıştım ki Tom kapımı açarak ''Topun ağzında olan benim, senin için bir sakıncası var mı?'' diye bağırdı. Arabadan inip başımı ve yüzümü olası tanıklardan gizlemeye çalışarak yürüdüm. Memur Makaret beni kendi evine getirmişti. Bir firariye yardım ve yataklık ediyordu. Çünkü içten içe haklı olduğuma inanıyordu. Süklüm püklüm bir halde onu takip ettim. 3 kat çıkıp tek yatak odalı, caddeyi gören kocaman pencereleri olan ve perdelerin sımsıkı çekili olduğu eve girdik. Evin içindeki karanlığa gözlerimi alıştırmaya çalışarak birkaç kez kırpıştırdım. Sonradan pencereleri kararttığını fark ettim. Hep gece vardiyasında çalışan bir polis olarak gündüzleri evde uyuyordu. Işıkları açıp anahtarlarını mütevazi mutfağının tertemiz tezgahının üzerine fırlattı. Ev muhtemelen yaklaşık 55 metrekare kadardı. Büyük bir kare içinde mutfak ve salon, ona bağlı küçük bir kare içinde de yatak odası ve banyo vardı. Halı kahverengiydi. Mutfak dolapları koyu renkli ahşap ve mutfak tezgahı dora renkli formikaydı. Oturma alanındaki bej renkli koltuk hayli büyüktü ve alana bir de düz ekran bir televizyon yerleştirilmişti. Bilindik bekar evlerinden biriydi. Güzel olmasa da temiz ve kullanışlıydı. Memur Makaret mütevazi ama derli toplu bir hayat sürüyordu. Margaret çok fazla kalamayacağım dedi. Tutuklanman için yakalama kararı çıkarıldı biliyorsun. İşe geri dönmem gerek. İşten çıktığımı görürse komiser yardımcısı şüphelenebilir.
Teşekkürler dedim.
Muhtemelen önümüzdeki bir saat ve sonrasında işleri sıkı tutacaklardır. Herkes görev başında olmalı. Sonra eğer bir şey çıkmazsa herkes rutin işinin başına döner. Ben de işten çıkıp gece vardiyamdan önce dinlenme fırsatı bulabilirim.
Tamam.
Burada güvende olursun ama içeride kalmaya ve perdeleri açmamaya özen göster. Eğer televizyon izlersen sesini çok açma. Bu bölgenin en büyük avantajlarından biri komşuların çalışıp gün içinde evde olmamaları. O yüzden bina çok sessizdir.
Bana baktı. Köpeğin olmadan rahat edecek misin?
O zaten hep kendi başına takılıyor.
Aramak istediğin biri var mı?
Teyzem.
En yakın akraban o mu?
Evet.
O halde arama. Polisin görüşeceği bir sonraki kişi o olacaktır.
Endişelenmesini istemiyorum.
O seni tanıyor, senden hoşlanıyor, hatta belki de seviyordur değil mi?
Evet.
O halde ona güven, işler hep böyle olur. Kaçak kovalamanın kuralı budur. Önce zanlının olabileceği bilindik tüm yerler kontrol edilir. Önce işinden sonra evinden başlarlar. Sonra hedef tanıdıklarındır. Ki senin durumunda bu iş tam bir muamma. Ama elbette ki teyzeni ziyaret edeceklerdir. Eğer boks derslerinden ya da atış ocağından bahsettiysen onlar da listede yerlerini alırlar. Ama burada 12 aydır yaşamana rağmen ardında çok az iz bıraktın. Bu işleri biraz yavaşlatacaktır.
Ben öyle düşünmüyorum.
Neden öyle dedin?
Çünkü birileri peşimde beni izliyor, bekliyor ve ölümümü planlıyor. Bugün güçlü olmam gerek. Hazır ve formda olup oyunu kuralına göre oynamalıyım. Ama durum öyle mi? Saat öğleden sonra 1:28 ve şu halime bir bak. Dedektif O'nun entrikaları yüzünden silahsızım ve kuyruğumu bacaklarımın arasına sıkıştırmış bekliyorum. Birazdan sen de gideceksin ve birileri kapıyı çalacak ve ben açmamam gerektiğini bildiğim halde o kapıyı açacağım. Randy ve Jackie'nin de bunu yaptığını bile bile ben de yapacağım. Ama yapmam gerek. Çünkü merak denen bir şey var ve sonucu ne olursa olsun o merak giderilmeli. Bu yüzden o kadın her kimse kapıyı çalacak ve ben de açacağım.
Sesim biraz daha yükselmişti.
Kapıdaki katilim olacak. Belki de çavuş D.D. Warren'dır. Lanet olsun, belki de dedektif O. Hatta belki de bir yıldır görmediğim ama dün aniden Boston'da ortaya çıkıveren teyzem bile olabilir. O kapıyı içeri girmesi için sonuna kadar açacağım. Çünkü bunu yapmak zorundayım. Ne diyeceğini dinlemem lazım. Onu senin evine kabul edeceğim.
Ne diyeceğini bilmiyorum ama bir şeyler diyecek. Randy'nin de Jackie'nin de duyduğu son sözleri bana da söyleyecek.
Güzel şeyler olmalı. Söyledikleriyle beni baştan çıkaracak. O konuşacak, ben dinleyeceğim. Ve bu gerçek ellerini kaldırıp boğazıma sarılıp parmaklarını yavaş yavaş sıkarken de değişmeyecek.
Sen en sonunda işten çıkacak ve eve geleceksin ve ben mutfak zemininde yerde yatıyor olacağım. Hiçbir boğuşma izine rastlanmayacak. İçeri zorla girildiğine dair bir iz de bulamayacaklar. Eldeki tek delil 21 Ocak olacak.
Tom gözlerini bana dikti. Sonra yavaşça uzanıp avucunun ortasıyla alnımın ortasına bir tokat indirdi.
Nesin sen, lanet olası pamuk prenses falan mı? Kendine gel.
Gözlerimi kırpıştırıp tahminlerimde ne kadar ileriye gittiğimi ve hayal gücümü ne kadar geniş tuttuğumu fark ettim.
Affedersin, uzun zamandır uyumadım.
Yapma ya, şimdi olanları tekrar gözden geçirelim. Bana 3 isim verdin, dedektif Warren, dedektif O ve teyzen.
Aynen öyle.
İyi düşünmüşsün. Şimdi artık hipotezleri bir kenara bırakıp bu yapbozun hiç olmazsa bir parçasını garantiye alalım.
Tom cep telefonunu çıkarıp numaraları tuşlamaya başladı.
John Kasser lütfen dedi.
Bir dakika sonra da selam John, ben Tom.
Hey, sana bir sorum olacak diyordu. Seni sık boğaz etmek istemem ama dün gece incelediğim balistik rapor hakkında bir şey soracaktım. Silah bizim merkezde, acil komuta merkezinde çalışan sivil bir memurla eşleşti.
Aynen öyle, düşünebiliyor musun?
Hepimiz büyük bir şok içindeyiz. Ama en azından pis sapıkları vurması da bir şey değil mi? Ama yine de... Neyse, biz de merkezdeki birkaç kişi olarak bu soruşturmayı kimin yürüttüğünü merak ediyorduk. Delil belgesinde kimin adı var biliyor musun?
Dedektif Alan Olenbush.
Harika.
Teşekkürler John. Seni gelişmelerden haberdar ederim. Tamam, haftaya. Poligonda görüşürüz. Hoşça kal.
Tom telefonu kapattı. Al sana cevap. Silahını teslim eden kişi dedektif Owlen Bush. Katil sürtük diye mırıldandım. Cinsel tacizcileri öldürmesine bir şey demiyorum. Ama en azından kendine pay çıkarmayabilirdi. Şimdi kendi ünü için beni harcıyor. Yaptığına başka ne denir ki?
Bir de şu açıdan düşün. Bu gece ve yarını sağ atlatabilirsen onun canına okuyabilirsin.
Tom anahtarlarını aldı. Bu arada söylememe bilmem gerek var mı? Sabit hatlardan uzak dur. Cep telefonunu gösterdi.
Kullanat bir cep telefonum var.
GPS takibi var mı?
Sanki Grosvenor'ın bana ödediği parayla böyle şeylere param yetermiş gibi konuşuyorsun.
En sonunda gülümsemişti, kapıya yöneldi. Sonra tam kapıdan çıkacakken bir adım geri atıp döndü ve elini uzattı. Bu hareket karşısında ne boks pozisyonu aldım ne de ellerimi yukarı kaldırdım. Ben orada öylece dururken Tom beni kendine doğru çekti. Ellerini omuzlarımın üzerine koyup parmaklarıyla sıkarken yaklaşan dudaklarına karşı ellerim göğsündeydi. Hiç kibar bir an değildi aslında. Bunu yapmayı ne sormuş ne beni rahatlatmış ne de bir şeyler için söz vermişti. Sadece kızgınlığını belli eden dudaklarıyla beni bana açmış gibi arzuyla öptü. Ben de ellerimi saçlarının içinden geçirip sol bacağımı kalçasına doladım. O beni hırsla öperken ben ondan daha aç, daha da istekliydim. Onu istiyor, arzuluyor, öpüyor, öpüyor, öpüyordum. Sonra birden beni itti, bir adım geri çekildi. Kahverengi kısa saçları dimdik olmuş, göğsü hızla inip kalkıyordu. İkimizi de durdurmak istercesine elini havaya kaldırdı.
''Bu yüzden yapmadım.'' dedi sesi çatallanırken.
''Tamam.'' Ellerimi iki yanımda sıkıyor, kendimi üzerine atmamak için zor tutuyordum.
''Sen de çok iyi biliyorsun ki aracıma geri dönüp rapor vermeliyim.''
''Lanet olası komuta merkezi.''
''Birkaç saate geri döneceğime söz veriyorum.''
''Birkaç saate ölmeyeceğime söz veriyorum.''
Beni başıyla onaylayıp gözlerini bana dikti ve sonra da gitti. Arkasından kapıyı kilitledim. Sonra orada öylece durup ilk önce hangimizin yalancı çıkacağını düşündüm. Son 6,5 saat. Silahım yok, köpeğim yok, güvenli bir yerde miyim bilmiyorum. Hepsinin canı cehenneme. Mutfağa geçip alet edevat çekmecesini buluncaya kadar etrafı karıştırmaya başladım. İzole bant, tükenmez kalem, 4 büyük boy pil, misina, paket lastiği, çekiç ve kullanılmayan bozuk paralar. Artık savaşa hazırdım.
34. ayrımın sonu. Sayfa 451.